Ayrım 22. Kamu yönetimi. Sayfa 257. Ünite 2. İnsan haklarının felsefi temelleri. Çin ve Hindistan'da konuyla ilgili düşünsel birikim. Lao Tse. İnsanların doğuştan iyi ve doğuştan eşit olduğunu belirtmiştir. Devlet olabildiğince az ve açık yasalar çıkarmalı ve mutlaka gerekli olandan fazla vergi almaktan kaçınmalıdır. Konfüçyüs. Siyasal öğretisinin merkezine siyasal iktidarın parçalı halinin doğurduğu sakıncaları almış ve ancak birliği sağlamış güçlü bir siyasal iktidarın adaletsizlikleri yok edebileceğini, böylece de kişisel ve ailesel yaşamda sükunetin geri gelebileceğini göstermeye çalışmıştır. Mao Ti. Her bireyin çevresine sevgi bağlarıyla bağlanması, toplum sevgisinin hükümetin eylemlerini belirlemesi ve toplumun temeli haline gelmesi, devletin geçmişe bağlı kalmaması ve geleneğe geri dönmemesi, devletin adi davranışlar sergilemesi ve yönetimin iyi tanımlanmış ve planlanmış bir toplumsal idare sahip olması gerektiği gibi temaları işlemiştir. Hindistan'da özgürlük ve eşitlik sorunsalı etrafındaki görüşler, bu ülkede egemen olan kast sistemiyle ilgili olmuştur. Budacılık, Budizm, kast sistemine karşı çıkmıştır. Eski Yunan'ın siyasal yapısı ve konuyla ilgili düşünsel birikimi. Polis toplumu hukuksal açıdan üç kesimden oluşmuştur. 1. Yurttaşlar, vatandaşlar, polisin yerli halkını oluşturan ve belli haklara sahip olan özgür kişilerdir. Kadınlar hiçbir zaman yurttaş olarak kabul görmemiştir. 2. Yabancılar, metexler, metoikoslar, polise yerleşmiş olup genellikle zanaat ve ticaretle uğraşan, özgür olmalarına karşın hiçbir yurttaşlık hakkına sahip olmayan kişilerdir. 3. Köleler, hiçbir hakkı ve özgürlüğü bulunmayan ve üretim aracı kabul edilen kişilerdir. Sofizm, sofistler. Onlara göre aynı toplum içinde yaşayan insanların eşitsiz bir durumda olmaları toplumun temel yasasına, kurucu anlaşma ya da sözleşmesine aykırıdır. Roma uygarlığının konuyla ilgili düşünsel birikimi. Roma kavmi Civitas'ın hukuku olarak doğan ve Roma vatandaşlarına uygulanan hukuk kurallarından oluşan Lus Civile. Kamu hukuku alanında vatandaşlar için hak meclisleri, senatus ya da magistralıklarla ilgili seçme, seçilme hakları ve askerlik yapma gibi hak ve ödevleri getirmiştir. Buyruk olmalarına karşın yabancı sayılan bu grup, Lus Civile'ye değil, Lus Gentlum'a, yabancılar kavimler hukukuna tabi olmuşlardır. Stoacılara göre bütün insanlar, evrensel düzenin temel parçaları olarak evrensel akıldan pay almışlardır ve hepsi Tanrı'nın çocuklarıdır. Bu yüzden de birbirlerinin kardeşidirler. Soyut düzeyde evrenselliği ve eşitliği savunan stoacılık, somutta ise dünyevi değerleri önemsemeyen kaderci eğilimleriyle mevcut eşitsizlikleri ve baskıcı rejimleri kabul etme çizgisine kaymaktadır. Cicero. Aklın farklı kullanımından kaynaklanan eşitsizlikler kaçınılmazdır. Bu yüzden mutlak eşitlikten söz edilemez. Seneca. Eşitsizliğin ve köleliğin kaynağı olarak gördüğü mala mülke sahip olma tutkusuna yönelik eleştirel değerlendirmeler yapmıştır. Bu tutku ve onun sonucu olarak ortaya çıkan özel mülkiyet, eşitliğin hüküm sürdüğü doğal yaşama son vermiştir. Orta Çağ'da insan hakları ile ilişkili düşünceler. Batı Avrupa'nın konuyla ilgili düşünsel birikimi. Aquinumlu Thomas, kilise ve devlet iktidarının alanlarının ayrı olması gerektiği, siyasal iktidarın tanrı kaynaklı olsa bile yöneticiye halk eliyle ulaştığını ve devletin doğal yasaya uygun biçimde keyfi olmayan sınırlı bir yönetime sahip olması gerektiğini dile getirmiştir. Padovalı Marsilius, bütün kamu makam ve otoriteleri seçimlik ve yasalara tabi olmalıdır. Kamu otoritelerinin tamamı devlet adına ama herkesin çıkarı doğrultusunda çalışmalıdır. O camlı William, devlet iktidarının kaynağının halk olduğunu, hükümetin meşruiyetinin halk desteğine bağlı olduğunu söylemiştir. İslam kültür sahasında konuyla ilgili düşünsel birikim. İbn Rüşd, tarihi kişisel kahramanlık veya yenilgiler temelinde değil, toplumsal olguları esas olarak açıklamaya yönelen ve bu doğrultuda devlet ve toplum üzerine dikkate değer gözlem ve tespitlerde bulunmuştur. Farabi, var olan toplumsal düzenler ve olması gerektiğini düşündüğü toplumsal düzene ilişkin tahlillerinde adalete, barışa, insanları gerçek mutluluğa ulaştırmayı amaçlayan toplumsal dayanışmaya, evrenselliğe vurgu yaparak bu hususların önemini işaret etmiştir. El-Maverdi, devlet başkanı konumundaki halifenin adalete uygun hareket etmemesi halinde görevinden uzaklaştırılması gerektiğini savunmuştur. İbn Sina, bireylerin rızasının olmadığı ve dolayısıyla meşruiyete sahip olmayan bir iktidara karşı bireylerin direnme, bu iktidarı alaşağı etme ve hatta iktidarı elinde bulunduran kişiyi öldürme hakları vardır. Yeni çağda insan hakları öğretisini oluşturan düşünceler. Jean Bodin, düşünürün güçlü iktidar için geliştirdiği formül, onun ünlü egemenlik kuramıdır. Buna göre egemenlik mutlaktır, süreklidir, devredilemez ve bölünemez. Thomas Hobbes, güçlü bir merkezi devletin en yetkin savunucusu ve kuramcısıdır. Öngördüğü devlet, güvensizliğin, korkunun, belirsizliğin üstesinden gelen güçlü bir güvenlik devletidir ve düşünür onu bir ejderha, leviathan olarak tanımlamaktadır. John Locke, bireyler devleti sadece doğa, tabiat halinde ellerinde tuttukları cezalandırma yetkilerini devretmiştir. Devlet, yaşam, özgürlük, mülkiyet haklarına dokunamayacaktır. Aksi durumda halk, yönetme isyan hakkını kullanacaktır. Jean-Jacques Rousseau, siyasal toplumu, varlığı birey iradelerine dayanan ve üyelerine eşit hak ve yükümlülükler bahşeden bir bütünlük olarak tasavvur etmiştir. Yakın çağda sosyal haklar fikrinin öncü düşünürleri. John Stuart Mill, kapitalizmin öngördüğü devletin ekonomiye müdahale etmemesi, bırakınız yapsınlar ilkesinin herkesin değil, yalnızca bir azınlığın mutluluğunu sağladığı, serbest rekabetin açtığı yaraların ancak devlet müdahalesiyle kapatılabileceği şeklindeki görüşlerini ifade etmiştir. Saint-Simon, toplumun temeli emektir, toplum emek ürünüdür. Bu yüzden toplumu üreticiler, çalışanlar sınıfı. Bu yüzden toplumu üreticiler, çalışan sınıfı yönetmelidir. Charles Fourier, sanayinin insanları yoksullaştırdığı kanısında olmuştur. Robert Owen, zenginliği işçilerin yarattığı ve bu zenginliğin de onların hakkı olduğu görüşünü ifade etmiştir. Karl Marx ve Friedrich Engels, bir bütün olarak kapitalizmin aşılması ve yerini sosyalist bir düzene bırakması taraftarı olmuşlardır. Ünite ile ilgili sorular. 1. Aşağıdakilerden hangisi ilk çağda özgürlük ve eşitlik başta olmak üzere insan hakları ile ilgili temel sorunlara ilişkin fikirlere rastlanılan uygarlıklardan değildir? A. Çin, B. Hint, C. Eski Yunan, D. Roma, E. Antik Amerika. Yanıt E. İlk çağda özgürlük ve eşitlik başta olmak üzere insan hakları ile ilgili temel sorunlara ilişkin fikirlere Çin, Hint, Eski Yunan ve Roma medeniyetleri gibi çeşitli uygarlıklarda rastlanmaktadır. 2. Devlet iktidarını meşruluğunu yönetilenlerin rızasına dayandıran toplum sözleşmesi, kuramı, mülkiyet, yaşam hakkı, özgürlük, güvenlik ve barış gibi temel değerlerin korunması gerektiğine dair felsefi temeller hangi dönemin ürünüdür? A. Yeni Çağ, B. Eski Çağ, C. İlk Çağ, D. Modern Çağ, E. Orta Çağ. Yanıt A. Yeni Çağ insan hakları olgusunun temelini teşkil eden değerlerin yeniden doğumuna sahne olmuştur. Devlet iktidarının meşruluğunu yönetilenlerin rızasına dayandıran toplum sözleşmesi kuramı, mülkiyet, yaşam hakkı, özgürlük, güvenlik ve barış gibi temel değerlerin korunması gerektiğine dair felsefi temeller bu dönemin ürünüdür. 3. Aşağıdakilerden hangisi yeni çağ düşünürlerinden değildir? A. Jean Bodin, B. Thomas Hobbes, C. Confucius, D. John Locke, E. Jean-Jacques Rousseau. Yanıt C. Yeni çağ döneminde Jean Bodin, Thomas Hobbes, John Locke ve Jean-Jacques Rousseau gibi düşünürler incelemeye değer isimler arasındadır. Confucius ilk çağ düşünürüdür. 4. Ekonomik eşitsizlikler karşısında sağ siyasal liberalizm temelli özgürlük ilkelerini insan haklarının etkin bir biçimde korunmasında yeterli olmadığını görüldüğü ve bu duruma tepki olarak insanların özgürlüklerinin önünde engel teşkil ettiği düşünülen ekonomik eşitsizliğin aşılabilmesi için çeşitli reçetelerin önüne sürüldüğü dönem aşağıdakilerden hangisidir? A. İlk çağ, B. Orta çağ, C. Yeni çağ, D. Yakın çağ, E. Modern çağ. Yanıt D. Yakın çağa gelindiğinde ekonomik eşitsizlikler karşısında sağ siyasal liberalizm temelli özgürlük ilkelerinin insan haklarının etkin bir biçimde korunmasında yeterli olmadığı görülmüştür. Bu duruma tepki olarak insanların özgürlüklerinin önünde engel teşkil ettiği düşünülen ekonomik eşitsizliğin aşılabilmesi için çeşitli reçeteler öne sürülmüştür. Bu çerçevedeki düşünsel birikim sosyalizm düşüncesinin doğmasına ve gelişmesine yol açmıştır. 5. Hangi dönemdeki düşünsel birikim sosyalizmin doğumuna ve gelişimine yol açmıştır? A. İlk çağ, B. Yeni çağ, C. Modern çağ, D. Yakın çağ, E. Orta çağ. Yanıt D. Yakın çağa gelindiğinde Ekonomik eşitsizlikler karşısında sağ siyasal liberalizm temelli özgürlük ilkelerinin insan haklarının etkin bir biçimde korunmasına yeterli olmadığı görülmüştür. Bu duruma tepki olarak insanların özgürlüklerinin önünde engel teşkil ettiği yüzünden ekonomik eşitsizliğin aşılabilmesi için çeşitli reçeteler öne sürülmüştür. Bu çerçevedeki düşünsel birikim sosyalizm düşüncesinin doğmasına ve gelişmesine yol açmıştır. 6. Taoçu düşüncenin kurucusu olan, insanların doğuştan iyi ve doğuştan eşit olduğunu belirten ve devleti insanların hiçbir etkisinin olamayacağı bir ruhun eseri olarak görmüş olmakla birlikte, yöneticilerin insanların bireysel yaşamlarına müdahalede bulunmamaları gerektiğini söyleyen düşünür, aşağıdakilerden hangisidir? A. Lao Tse, B. Confucius, C. Mao Ti, D. Demokritos, E. Protagoras. Yanıt A. Taoçu düşüncenin kurucusu olan Lao Tse, insanların doğuştan iyi ve doğuştan eşit olduğunu belirtmiştir. Ayrıca devleti insanların hiçbir etkisinin olamayacağı bir ruhun eseri olarak görmüş olmakla birlikte, yöneticilerin insanların bireysel yaşamlarına müdahalede bulunmamaları gerektiğini söylemiştir. 7. Aşağıdakilerden hangisi, devlet olabildiğince az ve açık yasalar çıkarmalı ve mutlaka gerekli olandan fazla vergi almaktan kaçınmalıdır görüşünü savunan Orta Çağ düşünürüdür? A. Demokritos, B. Buda, C. Seneca, D. Lao Tse, E. Mao Ti. Yanıt D. Lao Tse'ye göre bireysel hayata müdahale etmemenin tek yolu bu alanda hiçbir kanun yapmamaktır. Düşüncelere göre ideal devlet ordu ve diğer güç organlarından yoksun olarak sınırlı bir alanda ve genişleme arzusu taşımadan yaşamalıdır. Devlet olabildiğince az ve açık yasalar çıkarmalı ve mutlaka gerekli olandan fazla vergi almaktan kaçınmalıdır. 8. Bireysel hayata müdahale etmemenin tek yolunun bu alanda hiçbir kanun yapmamak olduğunu savunan Orta Çağ düşünürü aşağıdakilerden hangisidir? A. Seneca, B. Cicero, C. Lao Tse, D. Farabi, E. Buda. Yanıt C. Lao Tse'ye göre bireysel hayata müdahale etmemenin tek yolu bu alanda hiçbir kanun yapmamaktır. 9. Siyasal öğretisinin merkezine siyasal iktidarın parçalı halini doğurduğu sakıncaları almış ve ancak birliği sağlamış güçlü bir siyasal iktidarın adaletsizlikleri yok edebileceğini, böylece de kişisel ve ailesel yaşamda sükunetin geri gelebileceğini göstermeye çalışan Orta Çağ düşünürü aşağıdakilerden hangisidir? A. Mao Ti, B. Confucius, C. Eflatun, D. Hobbes, E. Rousseau. Yanıt B. Confucius siyasal öğretisinin merkezine siyasal iktidarın parçalı halini doğurduğu sakıncaları almış ve ancak birliği sağlamış güçlü bir siyasal iktidarın adaletsizlikleri yok edebileceğini, böylece de kişisel ve ailesel yaşamda sükunetin geri gelebileceğini göstermeye çalışmıştır. 10. Konfüçyüs öğretisinin yönetim katında itibar görmesi ve bu öğretinin arzu ettiği şekilde Çin'de merkezi iktidarın gücünü tekrar etkin hale getirmesi, bireysel ve ailesel yaşama baskı altına alan devlet müdahaleleriyle sonuçlanması sonucu bu duruma tepki olarak aşağıdaki düşünürlerden hangisinin öğretisi gelişmiştir? A. Buda, B. Locke, C. Mao Ti, D. Sofokles, E. Rousseau. Yanıt C. Konfüçyüs öğretisinin yönetim katında itibar görmesi ve bu öğretinin arzu ettiği şekilde Çin'de merkezi iktidarın gücünü tekrar etkin hale getirmesi, bireysel ve ailesel yaşamı baskı altına alan devlet müdahaleleriyle sonuçlanmıştır. Bu duruma tepki olarak Mao Ti öğretisi gelişmiştir. 11. Her bireyin çevresine sevgi bağlarıyla bağlanması, toplum sevgisinin hükümetin eylemlerini belirlemesi ve toplumun temeli haline gelmesi, devletin geçmişe bağlı kalmaması ve geleneğe geri dönmemesi, devletin adi davranışlar sergilemesi ve yönetimin iyi tanımlanmış ve planlanmış bir toplumsal idare sahip olması gerektiği gibi temaları işleyen Orta Çağ düşünürü aşağıdakilerden hangisidir? A. Buda, B. Locke, C. Mao Ti, D. Sofokles, E. Rousseau. Yanıt C. Mao Ti, her bireyin çevresine sevgi bağlarıyla bağlanması, toplum sevgisinin hükümetin eylemlerini belirlemesi ve toplumun temeli haline gelmesi, devletin geçmişe bağlı kalmaması ve geleneğe geri dönmemesi, devletin adil davranışlar sergilemesi ve yönetimin iyi tanımlanmış ve planlanmış bir toplumsal idare sahip olması gerektiği gibi temaları işlemiştir. 12. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi Hindistan'daki kas sistemine karşı çıkmıştır? A. Buda, B. Locke, C. Moti, D. Sofokles, E. Rousseau. Yanıt A. Budacılık, Budizm kas sistemine karşı çıkmıştır. Sonradan Buda olarak anılacak olan Prens Gautama, kas sistemine karşı açık ve kararlı bir mücadele içine girmiş olmamakla birlikte kast ayrımına karşı çıkmış ve bunu davranışlarıyla da göstermiştir. 13. Tarihsel süreçte Hindistan'da eşitlik ve özgürlük önündeki temel engel aşağıdakilerden hangisidir? A. Sofizm, B. Budizm, C. Stoacılık, D. Kast sistemi, E. Nihilizm. Yanıt D. Tarihsel süreçte Hindistan'da eşitlik ve özgürlük önündeki temel engel kast sistemidir. 14. Eski Yunan'da birkaç şehri ve bu şehirlerin kırsal kesimlerini de içine alan bir siyasal toplumsal birliklere ne ad verilir? Eski Yunan'da birkaç şehri ve bu şehirlerin kırsal kesimlerinde içine alan siyasal toplumsal birliklere ne ad verilirdi? A. Metropol, B. Eopol, C. Polis, D. Megapol, E. Center. Yanıt C. Eski Yunan'da birkaç şehri ve bu şehirlerin kırsal kesimlerinde içine alan bir siyasal toplumsal... Eski Yunan'da birkaç şehri ve bu şehirlerin kırsal kesimlerinde içine alan siyasal toplumsal birliklere polis adı verilir. 15. Eski Yunan'ın siyasal yapısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Homojen olmayıp çeşitli toplumsal sınıflara bölünmüş olan yurttaşlar arasında yönetim mekanizmasını ellerinde bulunduranlar genellikle soylular olmuştur. B. Yurttaşlar toplam nüfus içinde azınlığı oluşturmuştur. C. Kadınlar yurttaş olarak kabul edilmiş ve toplumsal etkinliklere dahil edilmiştir. D. Eşitlik vatandaşlar arasındadır. E. Özgürlük de esas olarak kamu hizmetine katılmakla özdeş görülmüştür. Yanıt C. Eski Yunan'da kadınlar hiçbir zaman yurttaş olarak kabul görmemiş ve kısmen istisna olan Sparta hariç kamusal toplumsal etkinliklerin dışında tutulmuştur. 16. Eski Yunan'da polise yerleşmiş olup genellikle zanaat ve ticaretle uğraşan, özgür olmalarına karşın hiçbir yurttaşlık hakkına sahip olmayan kişilere ne ad verilirdi? A. Köleler, B. Metexler, C. Yurttaşlar, D. Gentium, E. Sibilis. Yanıt B. Eski Yunan'da yabancılar, metexler, metoikoslar, polise yerleşmiş olup genellikle zanaat ve ticaretle uğraşan, özgür olmalarına karşın hiçbir yurttaşlık hakkına sahip olmayan kişilerdir. 17. 1. Yurttaş, 2. Gentium, 3. Köle, 4. Metex. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri eski Yunan'da hukuksal açıdan oluşmuş kesimlerdendir? A. 1-3, B. 1-3-4, C. 1-2-3, D. 2-3-4, E. 2-3. Yanıt B. Eski Yunan'da polis toplumu hukuksal açıdan 3 kesimden oluşmuştur. Yurttaşlar, vatandaşlar, yabancılar, metexler, metoikoslar, köleler. 18. Eski Yunan demokrasisi hakkında aşağıdakilerden hangisi öğrenebilir? A. Toplumda sınıfsal bir yapılanma yoktur. B. Tüm polisler merkezi bir güç altında toplanmıştır. C. Köleli ve... C. Köleli ve kadınları kamusal süreçlerden dışlayan bir demokrasi olmuştur. D. Toplumun tüm kesimleri eşittir. E. Homojen bir toplum yapısı vardır. Yanıt C. Toplumun hukuksal tasnifinden de anlaşılacağı üzere eski Yunan demokrasisi kölelik ve kadınları kamusal süreçlerden dışlayan bir demokrasi olmuştur. 19. Eski Yunan medeniyetine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Kölelik kurumu söz konusu değildir. B. Eşitlik vatandaşlar arasındadır. C. Özgürlüğün ölçütü yönetime, yasaların yapılmasına katılabilmektir. C. Özgürlüğün ölçüsü... Ay yanlış işte. C. Özgürlüğün ölçütü yönetime, yasaların yapılmasına katılabilmektir. D. Yunan'da özgürlük yönetime katılmak anlamına gelmektedir. E. Siyasal toplumsal yapısı özgürlükten yalnızca siyasal haklara sahip olmayı anlamıştır. Yalnızca siyasal haklara sahip olmayı anlamıştır. Yanıt A. Eski Yunan demokrasisi köleli ve kadınları kamusal süreçlerden dışlayan bir demokrasi olmuştur. Eşitlik vatandaşlar arasındadır. Özgürlük de esas olarak kamu hizmete katılmakla özdeş görülmüştür. Yunan'da özgürlük yönetime katılmak anlamına gelmektedir. Site devleti, polisin varlığı esastır ve devlet bireyler üzerinde tam ve mutlak bir otoritedir. Eski Yunan siyasal toplumsal yapısı özgürlükten yalnızca siyasal haklara sahip olmayı anlamıştır. 20. Eski Yunanlı siyasal toplumsal yapısı özgürlükten hangi haklara sahip olmayı anlamıştır? A. Sosyal haklar, B. Klasik haklar, C. Doğal haklar, D. Siyasal haklar, E. Ekonomik haklar. Yanıt D. Eski Yunan siyasal toplumsal yapısı özgürlükten yalnızca siyasal haklara sahip olmayı anlamıştır. 21. Aşağıdaki ortaçağ düşünürlerinden hangisine göre devlet, polis, toplumda iyi bir yaşam biçimini ve düzeni sağlamaya yönelik yasaları yapması ve koruması amacıyla insanlar tarafından yapay bir kurum olarak oluşturulmuştur? A. Protagoras, B. Farabi, C. Demokritos, D. Seneca, E. Thales. Yanıt C. Demokritos'a göre devlet, polis, toplumda iyi bir yaşam biçimi ve düzeni sağlamaya yönelik yasaları yapması ve koruması amacıyla insanlar tarafından yapay bir kurum olarak oluşturulmuştur. 22. Kamusal kurumların insan refahına katkısı açısından değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen ilk ortaçağ sofist düşünür aşağıdakilerden hangisidir? A. Protagoras, B. Thales, C. Demokritos, D. Herakleitos, E. Sofokles. Yanıt A. Zengin kimselere yönetimde etkili olabilmeleri için bilgilerini satan kişiler olan sofistlerin en ünlüsü konumundaki Protagoras, kamusal kurumların insan refahına katkısı açısından değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen ilk düşünürdür. 23. Bütün olguların anlaşılmasında aklın önemini vurgulayan toplumun siyasal açıdan örgütlenmesinin, devletleşmesinin de eşit bireyler arasında yapılmış olan bir anlaşmanın eseri olduğu kanısında olan Orta Çağ düşünürü aşağıdakilerden hangisidir? A. Protagoras, B. Thales, C. Demokritos, D. Herakleitos, E. Sofokles. Yanıt A. Protagoras, kamusal kurumların insan refahına katkısı açısından değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen ilk düşünürdür. Bütün olguların anlaşılmasında aklın önemini vurgulayan düşünür, toplumun siyasal açıdan örgütlenmesinin, devletleşmesinin de eşit bireyler arasında yapılmış olan bir anlaşmanın eseri olduğu kanısındadır. 24. Aşağıdakilerden hangisine göre aynı toplum içinde yaşayan insanların eşitsiz bir durumda olmaları toplumun temel yasasına, kurucu antlaşma sözleşmeye aykırıdır? A. Stoacılar, B. Nihilistler, C. Varoluşçular, D. Sofistler, E. Hedonistler. Yanıt D. Sofistlere göre aynı toplum içinde yaşayan insanların eşitsiz bir durumda olmaları toplumun temel yasasına, kurucu antlaşmaya, sözleşmeye aykırıdır. 25. Aşağıdakilerden hangisi eski Yunan medeniyetinde doğal adalet düşüncesini savunan düşünce akımıdır? A. Hedonizm, B. Nihilizm, C. Sofizm, D. Konfüçyüsçülük, E. Hristiyanlık. Yanıt C. Eski Yunan medeniyetinde doğal adalet düşüncesini savunan düşünce akımı sofizmdir. 26. Eski Yunan düşünürlerinden hangisi doğal yasaya aykırı olarak sınırlarını aşan otoritelere karşı vatandaşların direnme ve isyan hakları olduğunu savunmuştur? A. Demokritos, B. Protagoras, C. Seneca, D. Moti, E. Sofokles. Yanıt E. Sofizmin yoğun etkisi altında kalmış olan düşünür ve sanatçı Sofokles, yazılı yasaların pozitif hukukun üzerinde yer alan bir doğa yasasını, doğal adalete işaret etmiştir. Düşünür bu doğal yasaya aykırı olarak sınırlarını aşan otoritelere karşı vatandaşların direnme ve isyan hakları olduğunu savunmuştur. 27. Eski Yunan'da aşağıdakilerden hangisi insanı merkezlerine alan toplumsal siyasal kuramların insan eseri olan ve insanın hizmetinde olması gereken yapılar olduğunu vurgulayan görüşleri savunmuştur? A. Sofistler, B. Nihilistler, C. Budistler, D. Stoacılar, E. Nihilistler. Yanıt A. Sofistler, insanı merkezlerine alan toplumsal siyasal kuramların insan eseri olan ve insanın hizmetinde olması gereken yapılar olduğunu vurgulayan görüşleri savunmuştur. 28. Roma vatandaşlarına uygulanan hukuk kurallarına ne ad verilmekteydi? A. Lus Gentium, B. Lus Civile, C. Aerium, D. Peregrinus, E. Metex. Yanıt B. Roma devletinde Roma vatandaşlarına uygulanan hukuk kurallarına Ius Civile adı verilmekteydi. 29. Roma'da yabancılara uygulanan hukuka ne ad verilmekteydi? A. Lus Gentium, B. Lus Civile, C. Aerium, D. Peregrinus, E. Metex. Yanıt A. Roma'da yabancılara uygulanan hukuka Lus Gentium, yabancılar, kavimler hukuku adı verilmekteydi. 30. Roma uygarlığında aşağıdakilerden hangisine göre bütün insanlar evrensel düzenin temel parçaları olarak evrensel akıldan pay almışlardır ve hepsi Tanrı'nın çocuklarıdır. Bu yüzden de birbirlerinin kardeşidirler. A. Sofistler, B. Budistler, C. Stoacılar, D. Nihilistler, E. Sivilistler. Yanıt C. Stoacılara göre bütün insanlar evrensel düzenin temel parçaları olarak evrensel akıldan pay almışlardır ve hepsi Tanrı'nın çocuklarıdır. Bu yüzden de birbirlerinin kardeşidirler. 31. Soyut düzeyde evrenselliği ve eşitliği savunan, somutta ise dünyevi değerleri önemsemeyen kaderci eğilimleriyle mevcut eşitsizlikleri ve baskıcı rejimleri kabul etme çizgisine kayan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Stoacılık, B. Varoluşçuluk, C. Budizm, D. Sofizm, E. Nihilizm. Yanıt A. Soyut düzeyde evrenselliği ve eşitliği savunan stoacılık, somutta ise dünyevi değerleri önemsemeyen kaderci eğilimleriyle mevcut eşitsizlikleri ve baskıcı rejimleri kabul etme çizgisine kaymaktadır. 32. Aşağıdaki Roma düşünürlerinden hangisine göre aklın farklı kullanımından kaynaklanan eşitsizlikler kaçınılmazdır? Bu yüzden mutlak eşitlikten söz edilemez. A. Sofokles, B. Demokritos, C. Seneca, D. Cicero, E. Thales. Yanıt D. Roma siyasal düşünüşünün en önemli temsilcisi kabul edilen Cicero da stoacıların doğal hukuk ve evrensellik düşüncesini benimsemiştir. Bu onu eşitlik fikrine götürmüştür. Bununla birlikte düşünüre göre aklın farklı kullanımından kaynaklanan eşitsizlikler kaçınılmazdır. Bu yüzden mutlak eşitlikten söz edilemez. 33. Roma'da aşağıdaki düşünürlerden hangisi soyut düzeyde eşitsizliğin ve köleliğin kaynağı olarak gördüğü mala mülke sahip olma tutkusuna yönelik eleştirel değerlendirmeler yapmıştır? A. Sofokles, B. Demokritos, C. Seneca, D. Cicero, E. Thales. Yanıt C. Seneca, soyut düzeyde eşitsizliğin ve köleliğin kaynağı olarak gördüğü mala mülke sahip olma tutkusuna yönelik eleştirel değerlendirmeler yapmıştır. 34. Roma'da aşağıdaki düşünürlerden hangisine göre mala mülke sahip olma tutkusu ve onun sonucu olarak ortaya çıkan özel mülkiyet, eşitliğin hüküm sürdüğü doğal yaşama son vermiştir. Artık eski duruma, doğal yaşama geri dönmek de mümkün değildir. Var olan bütün kurumların korunması gerekmektedir. A. Cicero, B. Seneca, C. O Camlı William, D. Thomas, E. Thales. Yanıt B. Seneca soyut düzey eşitsizliğin köleliğin kaynağı olarak gördüğü mala mülke sahip olma tutkusuna yönelik eleştirel değerlendirmeler yapmıştır. Ona göre bu tutku ve onun sonucu olarak ortaya çıkan özel mülkiyet eşitliğin hüküm sürdüğü doğal yaşama son vermiştir. Ne var ki düşünüre göre artık eski duruma, doğal yaşama geri dönmek de mümkün değildir. Var olan bütün kurumların korunması gerekmektedir. 35. Batı Avrupa'sında Hristiyanlığın papalık ve ona bağlı kiliseler şeklinde kurumsallaşarak düşünce hayatını belirlediği dönem aşağıdakilerden hangisidir? A. İlk çağ, B. Orta çağ, C. Yakın çağ, D. Yeni çağ, E. Modern çağ. Yanıt B. Orta çağın Batı Avrupa'sında feodal üretim tarzının hüküm sürmesi, feodaliteye uygun olan güçlü bir merkezi iktidarın olmayışı, parçalı küçük siyasal yapıların varlığı ve Hristiyanlığın papalık ve ona bağlı kiliseler şeklinde kurumsallaşarak düşünce hayatını belirlemesi gibi olgularla belirlenebileceği söylenebilir. 36. Kilise ve devlet iktidarının alanlarının ayrı olması gerektiği, siyasal iktidarın tanrı kaynaklı olsa bile yöneticiye halk eliyle ulaştığını ve devletin doğal yasaya uygun biçimde keyfi olmayan sınırlı bir yönetime sahip olması gerektiğini dile getiren Orta Çağ düşünürü aşağıdakilerden hangisidir? A. Robert Owen, B. Charles Fourier, C. Sokrates, D. Akunimlu Thomas, E. Karl Marx. Yanıt D. Kilise ve devlet iktidarının alanlarının ayrı olması gerektiği, siyasal iktidarın tanrı kaynaklı olsa bile yöneticiye halk eliyle ulaştığını ve devletin doğal yasaya uygun biçimde keyfi olmayan sınırlı bir yönetime sahip olması gerektiğini dile getiren düşünür Akunimlu Thomas'tır. 37. Batı Avrupa'sında aşağıdaki düşünürlerden hangisi kilisenin oynamak istediği siyasal role karşı çıkmış ve onun devlete, dünyevi iktidara bağımlı bir statüde olması gerektiğini kanıtlamaya çalışmıştır. A. Robert Owen, B. Paul Davalı Marsilius, C. Sokrates, D. Akunimlu Thomas, E. Karl Marx. Yanıt B. Marsilius kilisenin oynamak istediği siyasal role karşı çıkmış ve onun devlete, dünyevi iktidara bağımlı bir statüde olması gerektiğini kanıtlamaya çalışmıştır. 38. Batı Avrupa'sında aşağıdaki düşünürler hangisi devlet iktidarının kaynağının halk olduğunu, hükümetin meşruiyetinin halk desteğine bağlı olduğunu söylemiştir. A. Cicero, B. Seneca, C. O Camlı William, D. Farabi, E. Thomas Hobbes. Yanıt C. William hükümetin kiliseden bütünüyle bağımsız ve ondan tamamen ayrı olması gerektiğini savunmuştur. Diğer yandan düşünür, devlet iktidarının kaynağının halk olduğunu, hükümetin meşruiyetinin halk desteğine bağlı olduğunu söylemiştir. Yasaların insanların ve halkların eşitliği ilkesine bağlı olarak kaleme alınması gerektiğini savunan William, pozitif hukukun da doğal hukuk gibi bireysel özgürlük ve eşitlik kurallarına uygun olması gerektiğini de vurgulamıştır. 39. İslam kültür sahasında aşağıdaki düşünürlerden hangisi var olan toplumsal düzenler ve olması gerektiği düşündüğü toplumsal düzene ilişkin tahlillerinde adalete, barışa, insanları gerçek mutluluğa ulaştırmayı amaçlayan toplumsal dayanışmaya, evrenselliğe vurgu yaparak bu hususların önemine işaret etmiştir. A. Farabi, B. İbn Rüşd, C. İbn Haldun, D. Eflatun, E. İbn Sina. Yanıt A. Farabi var olan toplumsal düzenler ve olması gerektiğini düşündüğü toplumsal düzene ilişkin tahlillerinde adalete, barışa, insanları gerçek mutluluğa ulaştırmayı amaçlayan toplumsal dayanışmaya, evrenselliğe vurgu yaparak bu hususların önemini işaret etmiştir. 40. İslam kültür sahasında aşağıdaki düşünürlerden hangisi devlet başkanı konumundaki halifenin adalete uygun hareket etmemesi halinde görevinden uzaklaştırılması gerektiğini savunmuştur? A. Farabi, B. İbn Haldun, C. İbn Rüşd, D. El Maverdi, E. Eflatun. Yanıt D. El Maverdi, devlet başkanı konumundaki halifenin adalete uygun hareket etmemesi halinde görevinden uzaklaştırılması gerektiğini savunmuştur. 41. İslam dünyasında aşağıdaki düşünürlerden hangisi halifenin taşıdığı üstün gücün meşruluğunu bireylerin doğrudan veya dolaylı olarak göstereceği rızaya dayandırmıştır? A. El Maverdi, B. Farabi, C. İbn Sina, D. İbn Rüşd, E. İbn Haldun. Yanıt C. İbn Sina, halifenin taşıdığı üstün gücün meşru bir niteliğinin bulunması gerektiğini vurgulamıştır. Düşünüre göre bu meşruiyet bireylerin doğrudan veya dolaylı olarak göstereceği rızaya dayanacaktır. Bireylerin rızasının olmadığı ve dolayısıyla meşruiyete sahip olmayan bir iktidara karşı bireylerin direnme, bu iktidarı alaşağı etme ve hatta iktidarı elinde bulunan kişiyi öldürme hakları vardır. 42. İslam dünyasında aşağıdaki düşünürlerden hangisine göre bireylerin rızasının olmadığı ve dolayısıyla meşruiyete sahip olmayan bir iktidara karşı bireylerin direnme, bu iktidarı alaşağı etme ve hatta iktidarı elinde bulunan kişiyi öldürme hakları vardır? A. El Maverdi, B. Farabi, C. İbn Sina, D. İbn Rüşd, E. İbn Haldun. Yanıt C. İbn Sina, halifenin taşıdığı üstün gücün meşru bir niteliğinin bulunması gerektiğini vurgulamıştır. Düşünüre göre bu meşruiyet bireylerin doğrudan veya dolaylı olarak göstereceği rızaya dayanacaktır. Bireylerin rızasının olmadığı ve dolayısıyla meşruiyete sahip olmayan bir iktidara karşı bireylerin direnme, bu iktidarı alaşağı etme ve hatta iktidarı elinde bulunduran kişiyi öldürme hakları vardır. 43. Jean Bodin'in egemenlik kuramına göre egemenlik kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Mutlaktır, B. Bölünemez, C. Süreklidir, D. Devredilemez, E. Devlet iktidarını zayıflamaya, E. Devlet iktidarını zayıflatmaya yöneliktir. Yanıt E. Jean Bodin bu ağır siyasal toplumsal kriz ortamının ancak devlet iktidarını merkezleştirilerek güçlendirmesi sayesinde aşılabileceği kanısında olmuştur. Düşünürün böyle bir güçlü iktidar için geliştirdiği formül onun ünlü egemenlik buramıdır. Buna göre egemenlik mutlaktır, süreklidir, devredilemez ve bölünemez. 44. Güçlü bir merkezi devletin en yetkin savunucusu ve kuramcısı olan güçlü bir merkezi iktidarın yokluğunda nelerin olabileceğini göstermek için doğa, tabiat hali kurgusuna başvuran yeni çağ düşünürü aşağıdakilerden hangisidir? A. Robert Owen, B. Karl Marx, C. Charles Fourier, D. Thomas Hobbes, E. Martin Luther. Yanıt D. Güçlü bir merkezi devletin en yetkin savunucusu ve kuramcısı olan Thomas Hobbes içinde esas öncelik bu niteliğe sahip bir devletin inşasıdır. Hobbes güçlü bir merkezi iktidarın yokluğunda nelerin olabileceğini göstermek için doğa, tabiat hali kurgusuna başvurmuştur. 45. Aşağıdaki düşünürlerden hangisinin öngördüğü devlet, güvensizliğin, korkunun, belirsizliğin üstesinden gelen güçlü bir güvenlik devletidir ve düşünür onu bir ejderha, Leviathan olarak tanımlamaktadır. A. Robert Owen, B. Karl Marx, C. Charles Fourier, D. Thomas Hobbes, E. Martin Luther. Yanıt D. Hobbes'un öngördüğü devlet, güvensizliğin, korkunun, belirsizliğin üstesinden gelen güçlü bir güvenlik devletidir ve düşünür onu bir ejderha, Leviathan olarak tanımlamaktadır. 46. Aşağıdaki yeni çağ düşünürlerinden hangisi devletin temeline bireyi ve onun özgür iradesini yerleştirmiş, böylece de devleti insan eseri olan, meşruiyetini insan iradesine, sözleşmeye dayalı olmaktan alan ve varlık nedeni güvenliği sağlamak olan bir yapı olarak kurgulamıştır. A. Thomas Hobbes, B. Karl Marx, C. O Camlı Bilim, D. Charles Fourier, E. Sokrates. Yanıt A. Hobbes, devletin temeline bireyi ve onun özgür iradesini yerleştirmiş, böylece de devleti insan eseri olan, meşruiyetini insan iradesine, sözleşmeye dayalı olmaktan alan ve varlık nedeni güvenliği sağlamak olan bir yapı olarak kurgulamıştır. 47. Siyasal liberalizmin öncü kuramcısı olan aşağıdaki düşünürlerden hangisi özgürlüklerin militan bir savuncusu için de olmuş ve bireyin özgürlük alanının devlet tarafından ihlali sorununu da geçiştirmeyerek bu hususta da berrak görüşleri ifade etmiştir. A. Thomas Hobbes, B. Jean Bodin, C. Karl Marx, D. Saint-Simon, E. John Locke. Yanıt E. Bodin ve Hobbes'tan farklı olarak siyasal liberalizmin öncü kuramcısı John Locke, özgürlüklerin militan bir savuncusu içinde olmuş ve bireyin özgürlük alanının devlet tarafından ihlali sorununu da geçiştirmeyerek bu hususta da berrak görüşler ifade etmiştir. 48. Aşağıdaki düşünürlerden hangisine göre siyasal toplumu, devletli toplumu, Kur'an toplum sözleşmesi yapılmadan önce zaten var olan yaşam, özgürlük, mülkiyet hakları, siyasal toplumu olduğu gibi taşınmıştır. Bireyler devlete sadece doğa, tabiat halinde ellerinde tuttukları cezalandırma yetkilerini devretmiştir ve devlet yaşam, özgürlük, mülkiyet haklarına dokunamayacaktır. A. Thomas Hobbes, B. Jean Bodin, C. Karl Marx, D. Saint-Simon, E. John Locke. Yanıt E. John Locke, özgürlüklerin militan bir savunusu içinde olmuş ve bireyin özgürlük alanının devlet tarafından ihlali sorununu da geçiştirmeyerek bu hususta da berrak görüşler ifade etmiştir. Düşünüre göre siyasal toplumu, devletli toplumu, Kur'an toplum sözleşmesi yapılmadan önce zaten var olan yaşam, özgürlük, mülkiyet hakları siyasal toplumu olduğu gibi taşınmıştır. Bireyler devlete sadece doğa, tabiat halinde ellerinde tuttukları cezalandırma yetkilerini devretmiştir. Devlet yaşam, özgürlük, mülkiyet haklarına dokunamayacaktır. 49. Bireysel hak ve özgürlükleri güvencelemek için isyan hakkı yaptırımı dışında öngördüğü ikinci mekanizma kuvvetler ayrılığı ilkesi olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? A. Karl Marx, B. Saint-Simon, C. Thomas Hobbes, B. John Locke, E. Jean Bodin. Yanıt D. Locke'un bireysel hak ve özgürlükleri güvencelemek için isyan hakkı yaptırımı dışında öngördüğü ikinci mekanizma kuvvetler ayrılığı ilkesidir. 50. Kendini herkese veren kişi kimseye vermemiş demektir ve kendisi üzerinde başkalarını tanıdığı, haklara başkaları üzerinde kendisi de sahip olmayan hiçbir üye bulunmadığı için her birey hem yitirdiğinin tam karşılığını hem de elindekini korumak için daha çok güç kazanmış olur. Sözü aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir? A. Jean-Jacques Rousseau, B. Jean Bodin, C. Thomas Hobbes, D. John Locke, E. Montesquieu. Yanıt A. Kendini herkese veren kişi kimseye vermemiş demektir ve kendisi üzerinde başkalarına tanıdığı haklara başkaları üzerine kendisi de sahip olmayan hiçbir üye bulunmadığı için her birey hem yitirdiğinin tam karşılığını hem de elindekini korumak için daha çok güç kazanmış olur sözü Jean-Jacques Rousseau'ya aittir. 51. Yasaları boyun eğmek zorunda olan halk, yasaları koyan halkın kendisi olmalıdır. Toplumun koşullarını düzenleme işi ona katılanlara aittir. Sözü aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir? A. Jean Bodin, B. Thomas Hobbes, C. John Locke, D. Montesquieu, E. Jean-Jacques Rousseau. Yanıt E. Yasaları boyun eğmek zorunda olan halk, yasaları koyan halkın kendisi olmalıdır. Toplumun koşullarını düzenleme işi ona katılanlara aittir. Sözü Jean-Jacques Rousseau'ya aittir. 52. Halkı sadece siyasal iktidarın oluşum aşamasında değil, siyasal karar alma süreçlerinde de hakim kılma yanlısı olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? A. John Locke, B. Montesquieu, C. Jean-Jacques Rousseau, D. Jean Bodin, E. Thomas Hobbes. Yanıt C. Sadece siyasal temsilciyi devleti yaratma aşamasında birey iradelerini ve dolayısıyla bir bakıma halka belirleyicilik tanımakla yetinen Hobbes'tan farklı olarak Rousseau, halkı sadece siyasal iktidarın oluşum aşamasında değil, siyasal karar alma süreçlerinde de hakim kılma yanlısıdır. 53. Çizdiği çerçeveden çıkan sonuç doğru, değişmez, bozulmaz olan genel iradenin uygulamada her zaman çoğunluk tarafından temsil edilmesi ve bu yüzden de azınlığın çoğunluğa kesin olarak tabi kılınması olan azınlığın çoğunluğa tabi olması ilkesini keskin yaptırımlarla güvenceleme yoluna da giden düşünür aşağıdakilerden hangisidir? A. Jean-Jacques Rousseau, B. Jean Bodin, C. Thomas Hobbes, D. John Locke, E. Montesquieu. Yanıt A. Rousseau'nun çizdiği çerçeveden çıkan sonuç doğru, değişmez, bozulmaz olan genel iradenin uygulamada her zaman çoğunluk tarafından temsil edilmesi ve bu yüzden de azınlığın çoğunluğa kesin olarak tabi kılınmasıdır. Üstelik Rousseau, azınlığın çoğunluğa tabi olması ilkesini keskin yaptırımlarla güvenceleme yoluna da gitmiştir. Toplumsal uyuma ters düşenleri sürgün veya ölüm gibi cezalar beklemektedir. 54. 1840'ların kriz koşullarında kapitalizmin öngördüğü devletin ekonomiye müdahale etmemesi, bırakınız yapsınlar ilkesinin, herkesin değil yalnızca bir azınlığın mutluluğunu sağladığı, serbest rekabetin açtığı yaraların ancak devlet müdahalesiyle kapatılabileceği şeklindeki görüşlerini ifade eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir? A. John Stuart Mill, B. Jean-Jacques Rousseau, C. Jean Bodin, D. John Locke, E. Thomas Hobbes. Yanıt: A. Liberalizmin önde gelen düşünürlerinden biri olan John Stuart Mill, 1840'ların kriz koşullarında kapitalizmin öngördüğü devletin ekonomiye müdahale etmemesi, bırakınız yapsınlar ilkesinin, herkesin değil yalnızca bir azınlığın mutluluğunu sağladığı, serbest rekabetin açtığı yaraların ancak devlet müdahalesiyle kapatılabileceği şeklindeki görüşlerini ifade etmiştir. 55. Sosyalizmin ilk dönem düşünürlerinden hangisine göre toplumun temeli emektir, bu yüzden toplum üreticiler, çalışan sınıf yönetmelidir? A. John Stuart Mill, B. Saint-Simon, C. Montesquieu, D. Rousseau, E. John Locke. Yanıt: B. Sosyalizmi ilk dönem düşünürlerinden Saint-Simon'a göre toplumun temeli emektir. Toplum emek ürünüdür. Bu yüzden toplumu üreticiler, çalışan sınıf yönetmelidir. 56. Sanayinin insanları yoksullaştırdığı kanısında olan, kapitalizm koşullarında yoksulluğun çelişik biçimde bolluktan kaynaklandığı gözleminde bulunan sosyalist düşünür aşağıdakilerden hangisidir? A. Stuart Mill, B. Charles Fourier, C. Montesquieu, D. Rousseau, E. John Locke. Yanıt: B. Charles Fourier sanayinin insanları yoksullaştırdığı kanısında olmuştur. Fourier kapitalizmin koşullarında yoksulluğun çelişik biçimde bolluktan kaynaklandığı gözleminde bulunmuştur. 57. Zenginliği işçilerin yarattığı ve bu zenginliğin de onların hakkı olduğu görüşünü ifade eden, düşüncelerini uygulamaya aktarmaya da çalışan sosyalist düşünür aşağıdakilerden hangisidir? A. Rousseau, B. Montesquieu, C. John Locke, D. John Stuart Mill, E. Robert Owen. Yanıt: E. Sosyalist düşünür Robert Owen, zenginliği işçilerin yarattığı ve bu zenginliğin de onların hakkı olduğu görüşünü ifade etmiştir. Owen düşüncelerini uygulamaya aktarmaya da çalışmıştır. 58. Amerika'da 1825 yılında satın aldığı köyde giriştiği New Harmony deneyinde ortak mülkiyete dayalı eşitlikçi bir toplumsal düzeni mikro ölçekte kurmaya çalışan sosyalist düşünür aşağıdakilerden hangisidir? A. Rousseau, B. Montesquieu, C. John Locke, D. John Stuart Mill, E. Robert Owen. Yanıt: E. Owen, Amerika'da 1825 yılında satın aldığı köyde giriştiği New Harmony deneyinde ise ortak mülkiyete dayalı eşitlikçi bir toplumsal düzeni mikro ölçekte kurmaya çalışmıştır. 59. Ortaklarından olduğu şirketin New Lanark fabrikasında küçük çocukların çalışmasını önleyen, çocukların ve kadınların çalışmalarını sınırlandıran yasanın 1819'da çıkmasını sağlayan, işçilerin çalışma sürelerini kısaltan, kriz dönemlerinde dahi işçilerine düzenli ücret ödemiş olan ve çocuk kreşleri açan sosyalist düşünür aşağıdakilerden hangisidir? A. John Stuart Mill, B. Robert Owen, C. Montesquieu, D. Rousseau, E. John Locke. Yanıt: B. Robert Owen, ortaklarından olduğu şirketin New Lanark fabrikasında küçük çocukların çalışmasını önlemiş, 5 yıllık bir çabadan sonra da çocukların ve kadınların çalışmalarını sınırlandıran yasanın 1819'da çıkmasını sağlamıştır. Owen, işçilerin çalışma sürelerini kısaltmış, kriz dönemlerinde dahi işçilerin düzenli ücret ödemiş ve çocuk kreşleri açmıştır. Amerika'da 1825 yılında satın aldığı köyde giriştiği New Harmony deneyinde ise ortak mülkiyete dayalı eşitlikçi bir toplumsal düzeni mikro ölçekte kurmaya çalışmıştır. 60. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi bir bütün olarak kapitalizmin aşılması ve yerini sosyalist bir düzene bırakması taraftarı olmuştur? A. John Locke, B. John Stuart Mill, C. Karl Marx, D. Adam Smith, E. Keynes. Yanıt: C. Karl Marx ve Friedrich Engels bir bütün olarak kapitalizmin aşılması ve yerini sosyalist bir düzene bırakması taraftarı olmuşlardır. 22. ayrımın sonu, sayfa 270.